Ayrım 30.
Cinsi münasebet her ayın ilk başlangıcına, ortasına ve sonuna rastlayan günler. Yani ayda 3 gün hariç. Çünkü bu günlerin gecelerinde şeytan işe karışır. Diğer günlerde olmalıdır. Hayızlı kadın ile münasebetin nası Kur'an ile haram olduğunu daha önce belirtmiştik. Uygun olan şey kocanın her 4 gecede bir karısına yaklaşmasıdır. Çünkü 4 kadınla evlenmiş olabilir. Burada aklınıza 4 karıdan gayrı cariyeleri varsa ne olacaktır diye bir soru gelecek olursa, bu takdirde cinsi münasebetin cuma günleri dahi müstehap olacağını düşünerek hareket etmenizde sakınca yoktur. Yalnız unutmayınız ki gecenin ilk saatlerinde cinsi münasebet yasaklanmıştır size. Çünkü abdest almadan uyuyup kalmanızın mümkün olduğu göz önünde tutulmuştur. Bununla beraber Muhammed'in bazı geceler, özellikle karılarından Ayşe'nin yanında yatarken cinsi münasebetten sonra yıkanmadan uyuyup kalmış olduğunu düşünerek ve bunun bir sünnet hükmü olduğunu hesap ederek aynı şekilde hareket etmenizde muhtemelen sakınca olmamalıdır. Bütün bunlar gösteriyor ki şeriatçıya göre Müslüman erkeğinin şehvet işi Tanrı tarafından pek çeşitli usullerle ayarlanmıştır. Ve her alanda olduğu gibi bu alanda da kadın kocasının kaprislerine, keyfine ve emrine tabi kılınmıştır. Tanrı ve peygamber emirleri olarak şeriatçının uygular olduğu bu hükümleri şöyle bir gözden geçirirken kendi kendinize, Tanrı bunlarla mı meşgul olur? Kocasının yatak davetini kabul etmeyen ya da geciktiren kadınlarla mı bozuşur? Ya da onları ocak başında ve deve sırtında oldukları zaman yemek işini bırakıp ya da devenin sırtından inip kocalarının altına yatmaya mı zorlar? Şeklinde ve buna benzer nice soru sormak isterseniz de sormayın. Çünkü Tanrı anlayışını böylesine küçülten bir zihniyetten ne Tanrı'yı yüceltici ve ne de kadını haysiyet sahibi edici bir davranış bekleyebilirsiniz. Bırakınız böyle bir davranışı, fakat şeriatçının inandığı odur ki bütün bu hükümler seks eğitimi niteliğini taşır ve çağımızın uygar ülkelerinde yer alan sistemin Muhammed tarafından 1400 yıl önceleri ortaya atılmış esaslarıdır. Seks sorunlarının batıda çağdaş bilim konusu haline getirildiği doğrudur. Bu yoldan yeni kuşakların fikren, ruhen ve bedenen daha gelişmiş şekilde yetiştirildikleri de doğrudur. Ne var ki batıdaki bu sistem gökten inmiş hükümlere değil, fakat akıl ve tecrübe verilerine dayalı bir ilimdir. Oysa ki şeriatçının seks kuralları olmak üzere uyguladığı şeyler, Tanrı'dan geldiği iddia olunan ve bilimsel hiçbir yönü bulunmayan ve aslında Tanrı'nın yüceliği anlayışı ile çatışan şeylerdir. Siz hiç Tanrı'nın, ey kadınlar, mutfakta eliniz ateşte olsa da, sokakta devenin üstünde bulunsanız da, kocanızın cinsi münasebet çağrısına icabet etmezseniz, Tanrı size darılır, sizi cennete almaz. Ey erkekler, cinsi münasebete başlarken altınızdaki kadını kıble yönüne çevirmeyin. Fakat duhul ederken Tanrı'nın adını anın. İnzal sırasında başınıza örtü atıp tekbir getirin ve yine ey erkekler, ölü insan ya da hayvan ile cinsi münasebette bulunacak olursanız kaza orucu tutun şeklinde ya da buna benzer konuşmalar yapabileceğini ve hükümler göndereceğini düşünebilir misiniz? Ve bütün bu yukarıdaki emirleri seks ilmidir diye benimseyebilir misiniz? Düşünebilmeniz ve benimseyebilmeniz için uygar kafa yapısını terk edip 1400 yıl gerilere, çöl arabının o günlerine ve ilkel değer ölçülerine dönmeniz gerekmez mi? Şeriatçının cinsel yaşam kuralları şeklinde ileriye sürdüğü yukarıdaki ve benzeri hükümler seks ilmi alanına değil ve fakat olsa olsa pornografi alanına girer ki din anlayışına hakim kutsallığın dışında kalır. Eğer şehvet gıcıklayıcı bu gibi hükümleri dinsel nitelikte sayacak olursak ya da bunları sergileyen din adamlarını kültürlü diye saygın kılarsak bu topluma büyük kötülük yapmış oluruz. E. Kocasının hizmetlerini görmek ve şehvetini gidermek yanında kadına düşen bir diğer görev, ona secde etmek ve onu eğlendirmek. Kocasının hizmetini görmek ve şehvetini gidermek yanında kadına düşen önemli görevlerden biri de onun gönlünü eğlendirmek ve her hususta çıkarlarını korumak ve nihayet ona tapmaktır. Başka bir deyimle, kadın her zaman için kocasının elinde bir oyuncak olduğunu unutmamalıdır. Bundan dolayıdır ki Muhammed'in en çok sevdiği ve saygı duyduğu kimselerden biri olan Ömer, ikide bir karısına, "Sen evin köşesinde bir oyuncak gibisin. İhtiyacımız olduğu zaman seninle oynarız. İhtiyacımız olmadı mı orada durursun," derdi. Tapmaktan maksat da kadının kocasını daima seyit, efendi mevkiinde tutması ve secde edilmeye layık saymasıdır. Çünkü Muhammed şöyle emretmiştir: "Eğer bir kimsenin bir kimse karşısında secde etmesini emretmiş olsaydım, kocanın kadın üzerindeki hakkına binaen kadına kocası önünde diz çökmesini, secde etmesini emrederdim." Bunu söylerken aynı zamanda kadını her bakımdan kocasına kölevari bir şekilde boyun eğmeye, öncelik vermeye, varını yoğunu ve her şeyini, hatta öz babasına varıncaya kadar tüm yakınlarını feda etmeye ve kendini ona adamış bilmeye hazırlamıştır. İyi ve saliha kadın tanımını yaparken aklından geçirdiği kadın tipi şudur: yeryüzü yaşamları boyunca yanında misafir olarak bulunduğu erkeğine hizmet eden, onun cennetlere girebilmesi ve hurilerden olan gerçek karılarına kavuşabilmesi için gereken her şeyi yerine getiren, kocasıyla daima iyi geçinen, onun kıskançlığını körüklemeyen ve ona karşı hiç kıskançlık göstermeyen, iffetli bir yaşam süren, kocası evde bulunmadığı zaman işlerini görüp bir kenara çekilip büzülen, kocası eve geldiğinde onun gönlünü eğlendiren kadın, kadına düşen diğer görevlere gelince bunlardan biri kocasından az şey istemesi, asgari ihtiyaçlar dışında hiçbir şey dilememesi, yaptığı hizmetlerin karşılığını beklemeden kıt kanaat geçinmesidir. Öte yandan kocasının izni olmadan hiç kimseye, velev ki bu kimse kendi öz evladı olsun, eve ait bir şey vermemelidir. Kadının bir de kocasına karşı dürüst olmak görevi vardır. Her ne kadar kocası kendisine yalan söyleyebilir ve hatta kendini aldatabilirse de, çünkü Muhammed'in bıraktığı hadislerden anlaşılmaktadır ki, erkeğin karısına söz vermek maksadıyla yalan söylemesi mübahtır. Kadının böyle bir şey yapması asla caiz değildir. Bütün bu hususları göz önünde tutan Gazali, iyi ve saliha kadın tipini Muhammed'in düşüncelerine uygun düşecek şekilde şöyle belirtir: kadın evinde oturup gününü örmeli ve ev işleriyle meşgul olmalıdır. Yüksek yerlere çıkıp etrafı uzun boylu gözetmemeli. Komşulara gelen ve geçene bakmamalıdır. Civardaki kimselerle ve komşularla konuşmamalı ve temasa geçmemelidir. Kocasının huzurunda ve gıyabında şerefini korumalıdır. Her işte onun rızasını kazanıp gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır. Onun müsaadesi olmadan sokağa çıkmamalı, izin verdiğinde tesettürlü bir şekilde çıkmalı, süs ve ziynetini teşhir etmeyip efendisine saklamalıdır. Sokağa çıkarken nazarı dikkati çekmeyecek bir kılıkta çıkmalıdır. Sokakta kalabalığa karışmamalı, mümkün olduğu kadar tenha ve kenardan yürümelidir. Yabancıların kendisini bilmesinden kaçınmalıdır. Hatta tanıdıklarından da kaçınmalı ve işine devam etmelidir. 5 vakit namaz kılıp orucunu tutmalıdır. Kocası evde bulunmadığı zaman kocasının kıskançlığını düşünerek kapıyı çalanlara iltifat etmemelidir. Kocasının akrabalarını kendi akrabaları üzerine tercih etmelidir. Kocasına karşı daima saygılı ve emrine amade olmalıdır. İşte her Müslüman erkeğinin ideal edinmesi gereken kadın tipi böylesine köle ruhlu bir kadındır. Bundan dolayıdır ki ona, "Rabbimiz bize dünyada hasene, ahirette de iyiyi ver" şeklinde dua etmesi emredilmiştir. Dünyada hasene deyimi yukarıda belirtilen iyi ve saliha kadın anlamındadır. Ahirette iyi kadın deyimi de yakut gözlü, bakire hurilerden başka bir şey değildir. Nitekim Tirmizi'nin ve İbn Mace'nin rivayetlerine dayalı bir hadisinde Muhammed, hasene sözcüğünün iyi ve saliha kadın anlamına geldiğini söylemiş ve "Sizler siz mümin erkekler, şükreden kalbe, zikreden lisana ve ahiret hususunda sizlere yardımcı olacak saliha bir kadına sahip olmaya çalışın" diye eklemiştir. Başka bir deyimle, ahiret hususunda sizlere yardımcı olacak saliha kadına sahip olmaya çalışın derken, evlilik kuruluşunun amacını eşlerin karşılıklı bağlılığında değil, fakat sadece erkeğin yeryüzü rahatının ve cennet hazırlıklarının sağlanmasında yattığını ortaya vurmuştur. Her ne kadar iyi ve saliha kadınların cennete gireceklerini belirtmiş ve anaların ayakları altından cennetler geçer şeklinde sözler söylemiş ise de, bütün bunları kadına erkeğin hizmetlerini biraz daha iyi yapar hale getirmenin ve kaderine razı etmenin taktiği bilmiştir. Bu hususu ileride tekrar ele alacağız. Fakat şimdilik şunu hatırlatalım ki, kadının cennete girebilmesini kocasının kendisinden razı olması şartına bağlamakla, yukarıdaki taktiği geçerli şekle sokmak istemiştir. Öte yandan anaların ayakları altından cennetler geçer sözleriyle yaptırtmak istediği şey, kadınların kocalarına iyi bakmalarını ve bol çocuk yapmalarını sağlamak içindir. Çünkü kadının Müslümanlığı ancak bu tür davranışlarıyla oluşur. Cennete girebilmesi için kocasını memnun etmesi ve onun rızasına mazhar olması şarttır. Ne var ki cenneti kadınların zevk alamayacağı ve hatta üzüntü duyacağı bir yer olarak tanımlamıştır. Çünkü cennet güzel bakire kızlarla dolu ve ancak erkeklerin zevkine ve keyfine uygun bir yerdir. Kadınların böyle bir yere gitmekle kazanacakları bir şey söz konusu değildir. Kocasına iyi hizmet etmek ve onu kendisinden razı etmek suretiyle cennete girmeye hak kazansa bile, kadın orada kocasına kavuşacak değildir. Yeryüzü yaşamı boyunca saçını süpürge ettiği ve sırf ahirete göndermek amacıyla hizmetlerini gördüğü kocasını, orada hurilerle sarmaş dolaş bulmak, hiç kuşkusuz kadın için azap verici bir şey olmalıdır. Hani hiç olmazsa cennette kocası hurilerle sevişirken, kadın kendisine de sevgililer edinebilmiş olsa, yine bir derece, ne var ki zavallı bunlardan yoksun bırakılmıştır. F. Muhammed'e göre kadınlarla iyi geçinmek ve onlara iyi muamele etmek, akıllarının noksan olduğunu düşünüp onlara acıyarak eziyetlerine katlanmak gereğinden doğar. Kur'an ve hadis hükümleri arasında kocanın karısına karşı sabırlı, müşfik davranmasını öngören bazıları vardır ki, bunlara bakılarak İslam'da evlilik kuruluşunun karşılıklı sevgi ve saygı esasına dayandığı ileri sürülür. Verilen örnekler arasında şunlar vardır. Ve delillerimizdendir ki sizin cinsinizden eşler yaratmıştır size, onlarla uzlaşıp geçinesiniz diye ve aranızda sevgi ve merhamet ihsan etmiştir. K30 Al-Rum Suresi Ayet 21. Karılarınızla iyi geçinin, iyi muaşerette bulunun, eğer onlardan hoşlanmıyorsanız sabredin. K4 Nisa Suresi Ayet 19. Karılarınızı güzellikle tutun, güzellikle bırakın. K2 Bakara Suresi Ayet 231. Karılarınıza karşı haksızlıktan sakınırsanız, bilin ki Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır. K4 Nisa Suresi Ayet 128. Hadis hükümleri arasında da şunlar gösterilir. İçinizden en iyi olanınız, karısına en iyi davrananınızdır. Bir kimse karısına buğz etmesin. Kadınların kusurlarını görmezden gelin. Onları idare etmesini bilin. Kadın kısmını sevindirin. Müminlerin iman yüzünden en kamili, ailesine karşı en lütufkar davrananıdır. Hayırlınız ailesine karşı iyi davranandır. İşte bu ve buna benzer hükümlerin varlığını ileri sürenler, Muhammed'i kadın haklarının şampiyonu gibi göstermeye çalışırlar. Hoşgörüyü, iyiliği ve sabır denilen şeyi öngören bu hükümlerin, kadına karşı sevgi ve saygıdan doğma şeyler olduğunu savunurlar. Oysa ki bu hükümlerin gerçek anlamda ne kadın haklarına bağlılıkla ve ne de kadını erkeğin eşiti kılmakla ve hatta özgür insan niteliğinde saymakla ilgisi vardır. Sadece ve sadece kadını erkeğin hizmetine hazır hale getirmekle ve kocasına itaat ettirmekle ilgisi vardır. Muhammed'in getirdiği bu hükümlerde ve örneğin kadınları sevindirin, onlara buğz etmeyin, onlara merhamet ihsan edin, sabır gösterin şeklindeki sözlerde kadınlara hak ve özgürlük gibi şeyleri layık gören bir davranış yatmaz. Bu hükümler bu amaçla konmamıştır. Aksine, kadınlar hak ve özgürlükten yoksun oldukları ve bu nedenle acınacak durumda bulundukları için ve bu durumu onlara belli ettirmeden kabul ettirmek maksadıyla düşünülmüştür. Nasıl ki hayvanlara akıl ve idrak yeteneklerinden yoksun birer zavallı yaratık gözüyle bakmak, acımak ve merhamette bulunmak ve bize yararlı oldukları ölçüde onları beslemek ve yetiştirmek gerekirse, kadınlara da akıllarının eksik olduğunu düşünüp acımak ve merhamet etmek gerekir. Bundan dolayıdır ki, Muhammed bir yandan yukarıdaki hükümleri koyarken ve örneğin, kadınlarınızla iyi geçinin, iyi muaşerette bulunun, bir kimse karısına buğz etmesin, kadın kısmını sevindirin vesaire şeklinde konuşurken diğer yandan da, kadınlar aklen ve dinen dun, eksik yaratılmışlardır. Bundan dolayıdır ki onlarla iyi geçinmek akıllarının noksan olduğunu düşünüp onlara acıyarak eziyetlerine katlanmak gerekir. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Çünkü onlar sizin elinizden hürriyetlerini kaybetmişlerdir. Onlar sizin kölelerinizdir. Kadınlarla iyi geçinmek ve akıllarının noksan olduğunu düşünüp onlara acıyarak eziyetlerine katlanmaktır şeklindeki formüllere sarılmayı marifet bilmişlerdir. Görülüyor ki kadınlara karşı iyi, sabırlı ve müşfik davranma gereğini Muhammed, gerçek anlamda insancıl duygularla kadının hak ve özgürlük sahibi bir varlık olduğunu kabul ederek değil, fakat yaratılıştan zavallı olduğunu düşünerek ve daha doğrusu erkeğin çıkarları uğruna onu bu durumlarda tutmak amacıyla öngörmüştür. Öte yandan kocalara hitap ederek karılarını korkutmalarını, yıldırmalarını ve her fırsatta azarlamalarını, onların söylediklerine aldırmamalarını, hatta söylediklerinin zıttını yapmalarını, onlara dayak atmalarını ve diledikleri zaman boşamalarını emretmiş olması da yukarıda değindiğimiz kadın lehinde görünen sözlerinin ne kerte yapmacık ya da maksatlı olduğunu ortaya vurmaya yeterlidir. Kadına söz geçirebilmek ve onu itaatli kılabilmek için sert ve haşin davranma siyasetini uygun gören, kadını aklen ve dinen eksik, eşek ve köpek vesaire gibi namazı kat eder nitelikte ya da uğursuz ve şeytan kertesinde gören Muhammed'in karılarınıza iyi davranın şeklindeki sözlerini kadın lehine saymak ve bu sözlerde samimiyet bulunabileceğine inanmak elbette ki kolay değildir. Bunun böyle olduğunu bundan sonraki bölümlerde biraz daha iyi anlamak mümkün olacaktır. Fakat şimdilik şunu belirtelim ki bu samimiyetsizliğin kanıtını onun kendi karılarına karşı olan davranışlarından dahi çıkarmak mümkündür. Gerçekten de İbn İshak, İbn Hişam, İbn Hanbal, Taberi, Vakidi, Beyzavi ve diğer benzeri temel kaynaklardan ve Muhammed'in kendi karılarının ağzından öğrenmekteyiz ki, o kendi karılarına karşı hoşgörülü ve saygılı bir koca gibi davranmamıştır. Her ne kadar onlar hakkında iltifatkar sözler sarf eder gibi görünse de, karılarına karşı içten gelme ne sevgisi ve ne de saygısı olmuştur. Onları sık sık azarlaması, olmadık nedenlerle onlara darılması ve kendi sebebiyet verdiği kıskançlık olaylarından dolayı hıncını onlardan çıkarması, genellikle kadın sınıfını küçültücü nitelikteki sözlerini onlar vesilesiyle söylemiş olması bunun kanıtlarındandır. Bazı karılarını diğer bazılarından daha fazla sever görünmüş, sevdiği bazılarına karşı hiç olmadık nedenlerle ilgisini yitirmiş ve tüm ömrünü karıları arasında bu tür eşitsizlikler yaratmakla geçirmiştir. Örneğin Safiye lehine olmak üzere karıları arasında eşitliği bozduğu fakat daha sonraları Safiye'ye karşı ilgisini yitirdiği, yine aynı şekilde çoğu zaman Ayşe lehine, zaman zaman Maria ya da Zeynep lehine olmak üzere eşitliği bozduğu haller çok görülmüştür. Fakat genellikle söylenebilir ki bir düzineye yakın kadınla aynı anda evli bulunduğu süre boyunca Ayşe, Zeynep ve Ümmü Seleme hariç diğer kadınlarına fazla itibar göstermemiştir. İtibar gösterdiklerine de değer vermiş değildir. Onun indinde kadının değeri tirit yemeğinden ileri geçmemiştir. Nitekim en fazla itibar eder olduğu Ayşe için şöyle derdi: Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü, tirit yemeğinin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir. Karılarından bazılarına karşı sevgi ve yakınlık duyar görünmesi dahi bir takım çıkar hesaplarına dayalıdır. Örneğin Ayşe'yi el üstünde tutarak onu diğer eşlerinden fazla seviyormuş gibi görünürken ve Ayşe hakkında bana eziyet etmeyin, zira vallahi Ayşe'den başka hiçbirinizin yorganına bürünmüşken bana vahiy gelmemiştir derken, düşündüğü şey gerçek anlamda sevgi isharı değildir. Sadece Ayşe'nin güzelliği ve kendisine bakire olarak gelmiş olması nedeniyle ona karşı beslediği şehevi tercihin diğer eşler arasında yaratmış olduğu kıskançlıkları ve bundan doğma huzursuzluğu kendi rahatı adına sona erdirmek içindir. Nitekim Ayşe ona inanmaz ve Muhammed'in kendisine karşı beslediği özel ilginin sevgi ve saygıdan değil, fakat şehvet düşüncesinden gelme olduğunu çok iyi bilirdi. Bundan dolayıdır ki Muhammed'e, ''Ölümümden sonra yapacağın ilk iş güzel bir kadınla benim odamda sevişmek olacaktır.'' derdi. Bu olayı İbn Sad ünlü yapıtı olan Tabakat'ta şöyle anlatır: Bir gün Ayşe ile sohbet ederken Tanrı elçisi ona, Eğer ölmüş olsaydın senin için öylesine güzel bir cenaze merasimi tertiplerdim ki herkesin ağzı açık kalırdı dedi. Daha lafını bitirmeden Ayşe ona şu yanıtı verdi. Evet bilirim ki öyle yapacaksındır. Fakat yine bilirim ki cenazemden döndüğün an bütün üzüntünü benim odamda ve benim yatağımda diğer karılarından birinin koynuna girmiş olarak giderecek ve teselli bulacaksındır. Bu vesile ile İbn Hanbal'ın Musnad adlı yapıtında yer alan şu olayı da eklemekte yarar vardır ki, Ayşe'nin bu sözlerinde ne büyük bir isabet bulunduğunu gösterir. Günlerden bir gün Muhammed Ayşe'nin odasına girdiğinde Ümmü Seleme adındaki diğer bir karısının orada bulunduğunu görür. Fakat görmezlikten gelir. Her ne kadar Ayşe göz ve kaş işaretleriyle Muhammed'e Ümmü Seleme'nin mevcudiyetine ilgi göstermesi için bir şeyler anlatmak istese de Muhammed aldırış etmez. Ve Ümmü Seleme'nin varlığından habersizmiş gibi davranmaya devam eder ve Ayşe ile meşgul olur. Buna fena halde sinirlenen Ümmü Seleme dayanamaz ve Muhammed'e hitaben, "Öyle hissediyorum ki senin indinde diğer karılarının hiçbir önemi ve yeri yok." diye bağırır. Hatta hırsını alamayarak ağır bazı sözler sarf eder. Onun bu hiddetine karşı Muhammed yatıştırma yoluna başvurmakla beraber özür filan dilemez. Sadece Ayşe'ye dönerek bu kadının hareketlerine sen cevap ver diye seslenir. Ayşe de Ümmü Seleme'nin hakkından gelir. Ümmü Seleme odadan çıkar ve soluğu Muhammed'in kızı Fatıma'nın yanında alır ve olanları anlatır. Çünkü Fatıma ve kocası Ali Ayşe'nin hasmı ve adeta düşmanıdırlar. Olup bitenleri onlara anlatırken aynı zamanda Ayşe'nin kendileri hakkında sarf ettiği küçültücü konuşmaları nakleder. Bunları duyan Ali küplere biner ve karısı Fatıma'ya derhal gidip babasını görmesini ve Ayşe'yi şikayet etmesini söyler. Fatıma da öyle yapar ve Muhammed'in yanına giderek Ayşe'nin yersiz tutumundan yakınır ve bu şekilde davranmaktan Ayşe'yi alıkoymasını ister. Fatıma'nın sözlerini dikkatle dinleyen Muhammed, adeta Ayşe'yi haklı çıkarırcasına bir tutum takınır ve Fatıma'ya şöyle der: "Ayşe senin babanın en tercihlisidir." Bunları söylemekle aynı zamanda Ayşe'nin Fatıma ve Ali hakkında yaptığı hakaretleri dahi bir bakıma desteklemiş olur. Görülüyor ki Muhammed, bir düzineye yakın nikahlı karısına karşı herkesin dikkatini çekercesine eşitlik dışı ve haksız davranışlarda bulunmaktan kaçınmamıştır. Öte yandan Ayşe'ye karşı hoş görünmek için diğer karılarını yukarıdaki şekilde küçültürken, Safiye'ye hoş görünmek için Ayşe'yi küçük durumlara düşürmekten geri kalmazdı.